Ayrım 5.
Sayfa 62. Kapıda bayanın kocası var. Yanında çocukları. Galiba yatak yiyecek getirmiş. Al içeri, buraya getir. Sonra da yeni bir emir verdi. Bayanın kocasını iyi tanı. Yabancın değildir. Ne zaman karısını görmeye gelirse ben olayım olmayayım buraya. Benim odama al, görüşsünler. 25'lik gardiyan kadın ateş gibi bir esmer güzeliydi. Baş gardiyan bayanın nasıl uçan hovarda olduğunu bildiği için ulan karı, ulan kart karı diye geçirdi. Adam hoşuna gitti değil mi? Hiç renk vermeden kapıya çıktı. Birden tokat yemişçesine sarsıldı. Ne yakışıklı adamdı o öyle. İçerideki kadının adını bilmediği halde adama sormak gereğini duymadan gel dedi. Yakışıklı adam pençe pençe kızararak yanında yetişkin oğlu iki kızıyla kapıya yaklaşırken başka erkekler homurdanmaya başladılar. Allah bizim gibi çirkinlere acısın. Doğru arkadaşım, doğru. Gardiyan bayan da hani ağzının tadını pek bilirmiş. Helal olsun bu yollar. Gardiyan kadın bitmişti bitirim Leyla'nın kocasına. O ne boy pos, o ne koç bıyık, o ne kocaman ayaklar, iri yumruklarla ateş gibi bakıştı öyle. Bir an hani utanmayı, korkuyu falan torbaya koyabilse adamın boynuna sarılıp yanaklarını şapır şupur öpebilirdi. Kendini zor tuttu. Tuttu ama içindeki şeytan da rahat bırakmıyordu. Baş gardiyanın odasıyla cezaevinin büyük giriş kapısı arasındaki boşluğa çekti adamı. Yatağı, yorganı, file içindeki yiyecekleri kontrol edecekti güya. Çocuklara, gidin karşı sıraya oturun dedi. Çocuklar gösterilen sıraya oturmak üzere giderlerken esmer güzeli gardiyan Leyla'nın kocasının kocaman elini tutuverdi. Yavrum dedi. Leyla'nın kocası kulaklarına kadar birkaç sefer kızarırken heyecanla söylendi. Ben namuslu erkeğim bayan gardiyan, çok rica ederim. Gardiyan kadının yüreği kötü kötü çarpıyordu. Ben de namuslu kadının yiğidim dedi. Koçum. Ama nasıl olur? Açıktan açığa ilan aşk ediyorsunuz. Sana başka ne edilebilir ilan aşktan gayri? Ben hayatımda karımın üstüne gül koklamadım. Bundan sonra koklarsın. O seni düşündü mü? Senin namusunu düşünse vukuat işleyip hapislere girmezdi. Kader dedi Leyla'nın kocası. Allah insanı şaşırtmasın, şeytanı düşürmesin önüne. Senin o koca bıyığını yerim. Rica ederim gardiyan bayan. Boş ver ricaya micaya. Baş gardiyan seni gözüne kestirdi anlaşılan. Biz de Allah'ın kuluyuz. Çirkin erkeklere hiç yüzü yoktur. Anlıyorsun ya. Ona şapır şıpır bize Allah'a şükür olmaz. Neler söylüyorsunuz? Bitiyorum sana yavrum. Rica ederim kendinize gelin. Vazifenizin kutsallığını unutmayın. Siz burada yalnız gardiyan değil, aynı zamanda bizim gibi namuslu erkeklerin de namuslarının bekçisisiniz. O dillerini, dişlerini yerim senin koca ayaklı. Birden baş gardiyanın histerik sesi. Neden getirmedin adamı kız? Ne oyalayıp duruyorsun? Esmer gardiyan kendine geldi. Eşyalarını yoklayacaktım efendim. Baş gardiyan bayan okkalı bir küfür savurduktan sonra. Başlarım şimdi senin vazifeşin aslığından ha. Getir adamı. Esmer gardiyan kadın o anda baş gardiyan bayandan daha üst bir makamda olmayı ne kadar isterdi. Mesela savcı ya da başsavcı bayanın yerinde olmalıydı. Olsa, oluverse adımı adliyedeki odasına alıp götürür. Ondan sonra da... Leyla'nın kocası, yakışıklı oğlu, kızlarıyla karısının yanına girdi. Koştu, boynuna sarıldı. Karı koca ağlaşmaya başladılar. Onlar ağlaşırken baş gardiyan bayanın da içi gidiyordu adamın kocaman bıyığını ıslatan gözyaşlarından dolayı. Ne yapıp yapacak, bu adamla dışarıda mutlaka buluşacaktı. Kocaman ayakları kim bilir nasıl kokardı yaz sıcaklarında. Dünyanın en pahalı, en güzel esanslarından daha güzel olmalıydı. Bitirin Leyla kocasıyla konuşurken baş gardiyan bayanın aklından bu yakışıklı adamla dışarıda nasıl buluşacakları geçiyordu. Birden kafasında şimşek çaktı. Bir suretle evlerinin adresini alır, izini çıktığı gün resmi elbisesini soyunur, sivil giyinir giderdi. Masasına sevinçle geçti. Kaşlarında yalancı bir ciddilik, rastgele bir takım evrakları önüne çekti. Evraklarla meşgulmüş de onlarla zerrece ilgisi yokmuşçasına konuştuklarını dinlemeye başladı. Bitirim Leyla kocasından sonra çocuklarını sevmiş, okşamış, sonra da bir kıyıya ilişerek kocasına sormuştu. Param var mı? Adamcağız kocaman bıyığını elinin tersiyle okşadıktan sonra ''Nereden olsun?'' dedi. ''Bilmiyor musun olmadığını?'' Bitirim Leyla derin bir iç geçirdi. ''Biliyorum kocacığım, biliyorum. Peki bundan böyle nasıl geçineceksiniz?'' Adamın gözlerinde yiğitçe bir ışık parladı. ''Sen bizi düşünme'' dedi. ''Hiç düşünme bizi.'' Bitirim Leyla şaştı. ''Nasıl düşünmem? Sen benim namusumsun.'' ''Doğru, haklısın karıcığım. Ama bir erkek namusunu karısı için değil, kendisi için taşır.'' ''Dünya bozuldu. Senin gibi genç, yakışıklı bir erkek bu zamanda. Benim gençliğim, yakışıklılığım karım içindir. Allah bana senden başka karı nasip etmesin.'' Baş gardiyan bayan sezdirmeden baktı adama. Numara mı yapıyordu yoksa gerçekten de karısına böylesine bağlı mıydı? Kızdı birden. Karısına böylesine bağlı da harama uçkur çözmez cinstense bir daha baş gardiyan odasında karısıyla konuşabilmeyi zor görürdü. Gözleri önündeki evraklara, kulakları da onlara çevrildi yeniden. Genç adamsa hiçbir şeyin farkında değil anlatıyordu. ''Komşumun karısı söz verdi. Bana çalıştığı şarap fabrikasında iş bulacak.'' Bitirin Leyla'nın yüreği hop etti. ''Hangi komşunun karısı?'' ''Hasan var ya bizim orada.'' ''Ha, şu pala bıyık Hasan.'' ''Evet.'' ''Karısı çorap fabrikasında muhasebeciydi onun değil mi?'' ''Evet, son derece de hırs namus düşkünü kadın Allah için.'' Bitirin Leyla'ydı bu. Böyle ağızlara kanar mıydı hiç? Hangi hırs, hangi namus? Hiçbir kadın karşısına çıkacak bir erkeğin ırzına, namusuna kulak asmaz, faydalanmaya bakardı. Sonra çorap fabrikası. Bilmez miydi o iş yerlerini? Çorap fabrikaları, dokumalar, azgın, hovarda karılarla doluydu. Ağzı süt kokan zavallı kocasını rahat bırakırlar mıydı hiç? Biraz da öfkeli. ''Demek ben küt içeri, sen iş peşine. Ne çabuk be kocacığım.'' ''Ne yapayım? Nasıl ne yapayım?'' ''Öyle ya, çocuklar aç. Evde yiyecek zırnık yok. Günler hızla gelip geçiyor. Çocuklarımı, burada da seni ben düşünmezsem kim düşünür?'' Doğruydu. Kitap gibi doğru sözler söylüyordu kocası ama o da haksız değildi ki. Gözü genç oğluna ilişti. ''Peki oğlunu ne yapacaksın?'' Yeni yetmegen çocuk kızardı. Gözlerini hayayla önüne indirdi. Babası, ne yapacağım hiç dedi. Evde kardeşlerine sahip olacak. Ben işteyken ortalığı silip süpürecek, yemeği pişirecek. Boş zamanlarında da evin söküğünü, yırtığını dikecek. Sonra da boş vakti kalırsa pencereden falan sarkmadan bir kıyıda efendi efendi oturacak. Genç delikanlı babasına bir an baktı. Tabii dedi, tabii babacığım. Bitirim Leyla memnun. ''Aferin oğluma benim. Erkek evlat anasından sonra evinin namusunu düşünen tek kişidir. Annen hapis, baban ekmek parası için her kapılarında didinecek. Sana da düşen mahallenin yaramaz kadınlarından korunmak.'' Delikanlının yanakları bir an pençe pençe kızardı. Nasıl kızarmasın ki? Gerçekten de mahalleleri azgın, hovarda, belalı genç yaşlı kadınlarla doluydu. Annesi hapse gireli beri azgın mart kedileri gibi evlerinin çevresinde dolanmaya başlamışlardı. El eden, göz eden, laf atanlar. Aklından mahallenin azgın hovarda karıları geçti. Köşe başında yaşlı bir nene vardı. Bunamış mıydı ne? Elma şekeri çikolata gösteriyor, kırışık suratıyla gülüyordu. Gülünce de ağlarmışa benziyor, iğrençleşiyordu. Ya tam karşılarındaki kasap Hayriye'nin kocası tarafından akrabası mı ne, Nedim'e? Bütün gün pencere önünde çeşitli tabancalarını yağlar, kamalarının pasını alırdı zımpara kağıdıyla. Ne zaman başını kaldırıp baksa karıyla göz göze geliverirdi. E canım, genç, taze, bıyıkları bile terlememiş bir delikanlıydı. Bütün gün sabahtan akşama kadar dört duvar arasında oturamazdı ya. Arada testi ya da su kovasıyla çeşmeye gitmeye görsün, nereden de haber alırlardı kart karılar, yeni evli genç kadınlar, daha çok da genç kızlar. Karılarla yeni evli kadınlar bir yana, belalı genç kızlardan hoşlanmıyor değildi. Babasına bir şey açmamış, mahallelisinden şikayet etmemişti ama yaşlı kadınlarla kart karılar olmasa gencecik kızlarla karıştırmak isterdi. Ama bıçak tabanca taşıyorlarmış, ağızları küfürlüymüş, yumruklarına sıkıymışlar. Olsun, bir genç delikanlı böyle azgın belalı kızlarla gezip dolaşmak, kuytularda sevişmekten zevk alırdı doğrusu. En çok hoşuna giden Filiz'di. Bir sokak otedeki pembe evin acar kızı. Yüksek topuklu iskarpinleri, rujlu dudakları, yürürken savrulan etekleriyle doğrucası kalbini fethetmişti. Gece yaraları mahalleye çokluk naralarla gelir, sağ sola sığar, sayar, en çok da onların evi yanındaki elektrik direğinin altında koyardı mahalleye postasını. Kan kokuyor, burnuma kan kokuyor, hey! Çok merak ediyordu neden burnuna kan koktuğuna. Ne vardı? Birinde çeşme başında rastlaşmışlar, yanına sokulmuştu kloşet eklentaresiyle. Yavrum demişti. Bayıldığı halde bakamamıştı kızın yüzüne. Bir delikanlı, namuslu bir delikanlı nasıl bakardı belalı bir genç kızın yüzüne? Bayılıyorum sana. Geceleri küfürle gelişime, sizin oradaki elektrik direğinin altında naralar patlattığıma bakma. Maksat sana akoz etmek geldiğimi. Ama korkuyorsan söyle. Usullacık. Korkuyorum demişti. Korkuyorsan ben de bir daha gelip seni rahatsız etmem. Birinde de kasaba giderken önüne çıkmıştı. Nasıl korkmuş, yüreği kötü kötü nasıl çarpmaya başlamıştı. Ama o yüksek topuklulara dudaklarının ruju, bayıltıcı şanuvar kokusu, o jeli tırnaklarıyla falan hiç de korkunç değildi. Bir dakika, duraklamıştı. Seni seviyorum, geceleri gözüme uyku girmiyor. O da tıpkı onun gibiydi ama sokak ortasında dedikoducu karılarla belalı kızların gözleri önünde genç kızla konuşamazdı ya. Rica ederim burada konuşmayalım. Genç kızın gözleri parlamıştı. Ya? Biliyorsunuz burası sizin de benim de semtim. Hemen babamın, daha kötüsü annemin kulağına gider. Sonra fena olur sonu. İyi ama ben sizinle kötülüğüne konuşmuyorum ki. Ne için ya? Sizinle evlenmek, mesut bir aile yuvası kurmak için. Genç adam gene kıpkırmızı kesilmişti. Madem niyetiniz ciddi ve samimi, o halde gidin. Beni annemden isteyin yahut istetin. Genç kız tek laf etmeden ayrılmış, çekip gitmişti. Annesi dün gece vukuat işleyip içeri düşmeseydi belki de bugün ya da yarın annesini gönderir istetirdi. Seviyordu bu belalı genç kızı, seviyordu işte. Annesiyle babasının konuşmalarına dikkat etti birden. Annesi, Hasan'ın karısı marısı bilmem. İş dümeniyle seni fabrikaya sokar, sonra da çakıyorsun ya. Koca bıyığının üzerinden elinin tersini geçiren adam, karıcığım korkma dedi. Kim bilir kaçıncı sefer. Ben namusumu senin için, kendim için taşıyorum. Ben senin bildiğin uçkuruna gevşek erkeklerden değilim. Birden baş gardiyan bayanla göz göze geldiler. Kadın çapkın çapkın bakıyordu. Göz kırptı. Eyvah! Aklına gelen gibi miydi sakın bu bayan baş gardiyan? Az önce sıra gardiyanı, şimdi baş gardiyan. Şu dünyada namuslu erkeklere rahat yüzü yok muydu? Konuşacaklarını konuşmuşlar. Bitirim Leyla dün belalı Laman ve arkadaşlarından 3 kağıtla aldığı paralardan bir kısmını çıkarıp vermiş. Sonra da dehşetle eklemişti. Bilmem, çalışmak zorundasın, malum ama namusuma leke sürersen. Korkma dedi adam. Leyla tekrarladı öfkeyle. Sürersen seni keserim şerefsizim. Baş gardiyan bayan duymuştu bu sözleri. Elindeki kağıdı evrakların üzerine bırakıp ayağa kalktı. Biraz da öfkeyle, kimi kesiyorsun be diye yanlarına geldi. Ha, kimi kesiyorsun? Bitirim Leyla da, kocası da ayağa kalkmışlardı. Bitirim Leyla, özür dilerim baş hanım dedi. Ama baş gardiyan hanım tam da burnunun kılından yakalamıştı. Burası dışarısı değil. Sen burada dışarıdan birisini tehdit edemezsin. Tutuklusun. Belki de ceza yiyeceksin. Adamcağızı benim odamda, benim kulağım duya duya tehdit edemezsin. Bitirim Leyla rujları silinmiş soluk dudaklarıyla korku içindeydi. Tekrar özür dilerim efendim dedi. Baş gardiyan bayan genç adama döndü. O koca bıyıklar, kocaman ayaklar, iri yumruklar içini titretiyordu. İş bulduysan çalış dedi. Çalışmak bir erkek için asla ayıp değil. Başın sıkışırsa gel bana. Savcı bayan, başkomiser falan adamındır. Sana hiç kimse yan bakamaz, anladın mı? Bitirim Leyla da, kocası da sağ olun dediler. Dediler ya, Bitirim Leyla'nın içine de bir korku düşmüştü. Demek baş gardiyan hanım kocasını himayesi altına alacak, sataşanlardan koruyacak, sonra da kendisi. Hali hoca, ha hoca Ali. Hepsi de bir kapıya çıkacaktı. Ama ne yapacaktı, ne yapabilirdi? Düşmüştü bir sefer içeriye, ellerindeydi. Bütün mesele kocasının namus koşturmasındaydı. Bir erkek köpek kuyruğunu sallamazsa kancık köpekler ardından koşmazlardı. Hadi sen gir artık içeri. Leyla kocasını bırakıp kahrolarak odadan çıkmıyor. Hemen saldırıya geçer, adamın dolgun bıyığını okşar, elini tutar, öper. Adam pek aldırış etmezse sarılıp öpebilirdi. Ama çocukları vardı. Neden sonra elleri arkasında adama sokuldu. Resmi bir ciddiliğe kendini zorlayarak, "Karın burada, benim odamda seni kesmekten bahsederse bir daha senin yüzünü zor görür," dedi. Koca bıyıklı adam kıpkırmızı kesilerek önüne baktı. "Burası ceza ve tevkif evi," diye devam etti baş gardiyan bayan. "Kafamı kızdırırlarsa şerefsizim, değil odamda sizinle konuşmasına izin vermek, mahkemeden tahliye kararı çıkıncaya kadar size hasret ederim onu." Adam hep önüne bakıyordu. Şaşıyordu baş gardiyan bayan. Bu adam böylesine sıkı mıydı uçkuruna? Bu zamanda bu kadar namuslu erkek var mıydı? Üstelik karısı üç kağıtçının kaptı kaçtının biriydi. Nasıl olurdu? Masasına geçip oturdu. Hep o resmi ciddilik içinde, "Gel," dedi adama. Adam yerinden kalktı, baş gardiyan masasına gitti çekinerek. Baş gardiyan bayan kocaman bir defter çıkararak, "Adresinizi söyle," dedi. Adam bunda hiçbir sakınca görmedi. Herhalde adet usul böyleydi. Oturdukları mahalleyi, sokağı, evin numarasına kadar her şeyi bir çırpıda söyleyiverdi. Baş gardiyan bayan bir kağıda bunları sevinçle yazdı. Sonra, "Demek çalışacaksın," diye sordu. Adam içini çekti. "Çocuklarıma, karıma bakmak için. Başka ne yapabilirim?" "Sana iş bulacak kadın sağlam ayakkabı mı?" "Komşumun karısı. Bu işler hiç belli olmaz da." "Ne yapayım baş hanım? Çocuklarım aç, karım hapiste." Ağlamaya başladı. Baş gardiyan hanım dayanamadı, elini tuttu. "Sus, seni gelip evinde ziyaret edeceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme, olmaz mı?" 5. Bitirim Leyla'nın kocası cezaevinden büyük bir endişeyle çıktı. Demek baş gardiyan bayan evini ziyaret edecekti. Herhangi bir ihtiyacı olursa da çekinmeden söylemeliydi. Cezaevinin önü öylesine kalabalıktı ki karılarını ziyarete gelmiş kocalarla, yanlarında kızlı olanlı çocukları, ellerinde sepetler, yiyecek çıkınları ya da karıları içeriye yeni düşmüşlerin yatak yorganları. Zorla sıyrılıp çıkarken hala ziyaret yerine girememiş erkeklerden çoğu gene başlamışlardı. Dünya yakışıklı erkeklerin oğlum. Bir saattir ayaklarımıza kara sular indi de hala bekliyoruz. Ananla babana suç bul arkadaş. Niye? Yakışıklı olsaydın seni de şipşakalı verirlerdi içeriye. Doğru. Bitirim Leyla'nın kocası duymazlıktan gelerek ayrıldı cezaevinden. Yolda oğlu sordu. Baş gardiyan bayan bize mi gelecek baba? Vallahi bilmem ki oğlum, dedi. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme, dedi. Bilsin, ihtiyacımı hemen de ona söyleyecek değilim ya. Ve oğluna çıkıştı. Sen böyle şeylere karışma. Erkek evlat böyle şeylere kulaklarını tıkar. Haya denen bir şey var. Bana ne babacığım? Benim suçum var mı? Çevreden genç kızlar laf atmaya başlamışlardı. Bitirim Leyla'nın kocası kızdı. Kes çeneni de aç adımlarını. Delikanlı ses çıkarmadı ama tepesi de atmıştı. Ne oluyordu şu babasına da? Doğru dürüst gidiyordu yoluna işte. Laf atıyorlarsa kızların, kadınların, hatta koca karıların adetiydi. Çevresinden laf atılmasına engel olamazdı ki. Üstelik başkalarının oğulları gibi yılışmıyor, değil yılışmak, laf atanlara kaşını kaldırıp bakmıyordu bile. Bu zamanda bundan daha iyisi can sağlığıydı. Mahallede komşu delikanlıları da görüyor, serüvenlerini işitiyorlardı. Bu zamanda anasına babasına böylesine itaatli, uçkuruna böylesine sağlam delikanlıyı bulmuşlar da bulunuyorlardı. Vallahi üstüne fazla düşerlerse mahalledeki filizle mercimeği fırına verir ya Allah kaçardı kıza. Yanı başında kocaman ayakkabıları, bıyığı, çatık kaşlarıyla düşünceli düşünceli giden babasıysa hep yarını, komşu Hasan'ın karısının trikolarını düşünüyor, sırtından ürpermeler geçiyordu. Derin bir iç geçirdi. Evet, yarın gidecek, kadını fabrikada bulacaktı. Bulacaktı ya, akşamki bakışlarını hiç beğenmemişti. Gözlerinde sanki belirsiz şimşekler çakıyordu. Bu şimşeklerin neden çaktığını, çakan bu şimşeklerin anlamının ne olduğu meçhul değildi onun için. Yarın adamı karşısında görünce tıpkı tıpkısına bugünkü baş gardiyan bayanın yaptığı gibi sulanacak, elini tutacak, bıyığını okşayacak, bir şeye ihtiyacı olursa çekinmemesini söyleyecekti. Niçin? Niçindi bütün bunlar? Bunu bilmeyecek ne vardı? Faydalanacaktı. Kim bilir, belki de kadının garsonyeri vardı da oraya davet ederdi. Gitmezse kızar, iş verdirmez, iş alamayınca da karısı neden çalışmadın diye sorar, gerçeği söylese hapisten çıktıktan sonra gidip kadına çatabilirdi. söylemese. Eve yaklaştığı sıra birden akşamın indiğini, evde ise yiyecek hiçbir şeyin olmadığını hatırladı. Karısının verdiği onluklarla mahalle bakkalı Nuriye'nin dükkanından içeri girdi. Dükkanda kart karılar yiyecek gibi bakıyorlardı. Bakkal Nuriye bile hemen değişmişti onu görünce. ''Vay erkek güzeli, hoş geldin, emret.'' Kısa kesmiş isteklerini sıralayıvermişti. 5 yumurta, beyaz peynir, yağ, ekmek. Bakkal Nuriye neden sonra hatırlamışçasına ''Geçmiş olsun yahu'' dedi. ''Karın içeri mi düşmüş?'' İç geçirdikten sonra ''Evet'' dedi. Bakkal Nuriye sürmeli iri gözlerini dikmişti çapkın çapkın. ''Geceleri korkmaz mısın evde?'' Çapkın kadınlar kahkahalarını bastılar. Biri, sevabına sen git de bekle bari Nuriye. Bir başkası, zavallı vallahi korkudan sarılık olur dedi. Ve bitirim karıların yaylım ateşi başladı. Karısız erkeklere himaye insanlık borcudur. Hem insanlık hem de... Bitirim Leyla'nın kocası sıkılmaya başlamıştı. Nuriye abla beni sav dedi. Nuriye adeta şehvetle, emret burma bıyıklım dedi. Emret koca ayaklım. İstediği yumurtalarla beyaz peynir, yağ ve ekmekleri verdi. Leyla'nın kocası hapishanede karısından aldığı paralarla borcunu öderken Nuriye, ''İstersen veresiye yazayım, karın çıkınca öder.'' dedi. Öyle de olabilirdi. Hatta bu daha da iyi olurdu ama birden ürktü kadının iri sürmeli gözlerinin çapkın bakışından. Karıları gurbete çıkmış ya da hapise girmiş yakışıklı erkeklere daha çok da esnafın nasıl tatlı tatlı sokulup çeşitli avantajlar sağladıklarını, tam kertesinde de borçlarına bir sünger çekme karşılığı nasıl bunu namuslarıyla ödeştiklerini çok duymuştu. ''Teşekkür ederim.'' dedi. Bakkal Nuriye lafı uzattı. ''Karının hapisliği uzarsa?'' Bomboş gözlerle baktı. Uzarsa sana bir hesap açarım. Nasıl olsa ödeşiriz. Ürktü. Sırtından bir titreme geçti. Aklına gelen başına gelebilirdi. Hacet yok dedi. Bakkal Nuriye bayağı sinirlendi. Yok mu? Yok. Tuhaf. Karın alt tarafı bitirimin biri. Sense yakışıklısın. Senin onu, onun namusunu düşündüğün kadar o seninkini düşünüyor mu? Tam da çatmıştı adam ha. Ne geveze kadındı bu. Karısı hapise düşmeden önce hiç böyle değildi. Evet gene bakardı iri sürmeli gözleriyle çapkın çapkın. Ama böylesine asılmazdı. Hayır hayır. Namusunu karısı için taşımıyordu o. Namuslu bir erkek namusunu kendisi için taşırdı. Karım hakkında bu türlü konuşmanızı istemiyorum dedi. Yalan mı söylüyorum? Yalan doğru. Ben onun kocasıyım. Nikahı altında. Nikahı altında olduğum bir kadınınsa arkasından atılmasına göz yumamam. Karın ineğin biridir be. Rica ederim bayan bakkal. Sözünüzü geri alın. Üç kağıtçıdan adam mı olur? Üç kağıtçı, beş kağıtçı. Bu sizi alakadar etmez. Bu İstanbul'da onun kaç erkekle münasebette bulunduğunu biliyor musun? Beni ilgilendirmez. Allah Allah.